Ayrım 2. Sıfır noktasındaki kadın. Neval el-Seddavi. Sayfa 21. Bırak konuşayım, sözümü kesme. Seni dinleyecek zamanım yok. Bu akşam saat 6'da almaya gelecekler beni. Yarın sabah burada olmayacağım artık. İnsanoğlunun bilmediği bir yerde olacağım. Bu dünyada kimsenin bilmediği o yere yapacağım yolculuk bana gurur veriyor. Yaşamım boyunca bana gurur verecek, beni krallardan, prenslerden, hükümdarlardan bile üstün kılacak bir şey aradım. Ne zaman elime bir gazete geçip de o adamlardan biriyle karşılaşsam yüzlerine tükürüyordum. Mutfak raflarını kaplamak için gereksindiğim bir gazete kağıdına tükürdüğümün farkındaydım. Gene de tükürüyor, tükürüğü kuruyacağı yerde öylece bırakıyordum. Bir resme tükürdüğümü gören olsa resimdekini şahsen tanıdığımı sanır. Hayır, tanımıyordum. Ben yalnızca kadının biriyim. Hiçbir kadın yoktur ki gazeteye resmi basılan her erkeği tanısın. Ayrıca ben başarılı bir fahişeydim yalnızca. Bir fahişe ne kadar başarılı olursa olsun bütün erkekleri tanıyamaz. Ama tanıdığım erkeklerin hepsi bende tek bir istek uyandırdı. Elimi kaldırıp yüzlerine okkalı bir şamar indirmek. Fahişe olduğum için korkumu makyajın ardına gizledim. Mesleğimde başarılı olduğumdan makyajım hep en iyi, en pahalı türdendi. Saygın burjuva kadınlarının makyajı gibi. Saçımı sosyete kadınlarının gittiği berberde yaptırıyordum. Seçtiğim ruj rengi hep doğal ve ciddiydi. Böylece dudaklarımın çekiciliği ne gizlenmiş oluyor ne de fazla vurgulanıyordu. Göz kalemimde yüksek düzeydeki yetkililerin eşlerinin yeğlediği türden çekicilikle reddedişin uygun bir karışımıydı. Yalnızca makyajım, saçım ve pahalı ayakkabılarım üst sınıftı. Ben ortaokul diplomam ve arzularımla orta sınıfa aittim. Ailemse aşağı tabakadandı. Babam cahil, yoksul bir köylü olan babam yaşam hakkında çok az şey bilirdi. Ürün nasıl yetiştirilir, düşmanın zehirlediği sığır ölmeden pazara nasıl ulaştırılır, henüz vakit varken bakire kızı başlık parasına nasıl satılır, ürün olgunlaşır olgunlaşmaz komşudan atik davranılıp nasıl çalınır. Kahyanın önünde nasıl iki büklüm durulup eli öpülüyormuş gibi yapılır. Karı nasıl dövülür, anasından emdiği süt her gece nasıl burnundan getirilir. Her cuma temiz bir galabeya giyip camiye cuma namazına giderdi. Namaz bitince kendine benzeyen adamlarla dolaştığını görürdüm. Cuma namazından bahseder, imamın akıllara durgunluk verecek kadar ikna edici, sözü dinlenir biri olduğu üzerine konuşurlardı. Çalmanın günah olduğu besbelli değil miydi? Ya adam öldürmek, bir kadının namusunu kirletmek, adaletsiz davranmak, bir insanoğlunu dövmek suç değil miydi? Dahası itaat etmenin, ülkesini sevmenin bir görev olduğunu kim yadsıyabilirdi ki? Allah aşkıyla hükümdar aşkı bir ve bütündü. Allah hükümdarımızı uzun yıllar korusun ve onun ülkemizin, Arap ulusunun ve tüm insanlığın esin ve güç kaynağı olarak kalmasını sağlasındı. Onların dar, dolambaçlı yollarda başlarını hayranlıkla sallayıp mübarek imamın söylediği her şeyi onaylayarak yürüdüklerini görürdüm. Bir yandan da Allah'ın adını anarak sürekli alçak sesle dualar ederler, bir an bile durmadan mırıldanıp fısıldaşırlar, başlarını sallar, ellerini ovuştururlardı. Başımın üstünde içi su dolu ağır bir bakraç taşırdım. Ağırlığından bazen omuzlarım çökerdi. Kendimi suyu dökmeyecek şekilde dengelemek zorundaydım. Adımlarımı annemin öğrettiği gibi atardım. Böylece boynum dik dururdu. O zaman daha çocuktum. Göğüslerim çıkmamıştı. Erkekler hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Fakat Allah'ın adını anıp şükranını istediklerini, kısık sesle dualar okuduklarını duyardım. Başlarını sallarken, ellerini ovuştururken, öksürürken, gırtlaklarını hırıltıyla temizlerken, koltuk altlarıyla apış aralarını kaşırken gözlerdim onları. Çevrelerinde olup biteni kuşkulu, açık göz, sinsi bakışlarla, saldırmaya hazır gözlerle, bana tuhaf bir şekilde aşağılık gelen bir saldırganlıkla gözlediklerini görürdüm. Bazen hangisinin babam olduğunu ayırt edemezdim. Diğer erkeklere o kadar çok benziyordu. Bir gün anneme babam hakkında sorular sordum. Babam olmadan nasıl doğurmuştu beni? Annem beni bir güzel dövdükten sonra elinde küçük bir çakı, belki de jilet olan bir kadın çağırdı. Beni sünnet ettiler. Bütün gece ağladım. Ertesi gün annem beni tarlaya yollamadı. Çoğu zaman başımın üstüne gübre sepeti koyar, tarlaya gönderirdi. Kulübemizde oturmaktansa tarlaya gitmeyi yeğlerdim. Orada keçilerle oynar, su değirmenine tırmanır, derede oğlanlarla yüzerdim. Muhammed adlı bir oğlan suyun altında beni sıkıştırır, mısır saplarından yapılma küçük bir sığınağa çekerdi. Orada beni samanların arasına yatırır, galebeyamı sıyırırdı, evcilik oynardık. Bedenimin tam bilemediğim bir yerinde haz duygusu uyanırdı. Daha sonra gözümü kapatır, elimle hazın yerini bulmaya çalışırdım. O noktaya dokunduğum anda daha önce duyduğum o haz duygusu geri gelirdi. Sonra gün batımına değin, komşu tarladan babamın beni çağıran sesini duyuncaya kadar gene oynardık. Muhammed'i alıkoymaya çalışırdım ama ertesi gün geleceğine söz vererek kaçıp giderdi. Ama annem beni bir daha tarlaya yollamadı. Gün doğmadan önce uyandırmak için omzumu dürtükler, ben de testiyi alıp suya giderdim. Geri dönünce ağılı temizler, güneşte kurumaya bıraktığım tezekleri üst üste dizerdim. Ekmek pişirileceği günler hamur yoğurup ekmek yapardım. Hamur yoğurmak için hamur teknesini bacaklarımın arasına koyup yere çömelirdim. Hamur topağını düzenli aralıklarla tekneye çarpardım. Ocak o kadar sıcak olurdu ki saçlarımın ucu yanardı. Galabeyam sık sık kalçalarıma doğru sıyrılırdı. Ama amcamın elinin okuduğu kitabın altından yavaşça uzanıp bacağıma yaklaştığını görene dek aldırış etmezdim buna. Bir an sonra elinin temkinli, gizli, titrek hareketlerle bacaklarımın arasında gezindiğini hissederdim. Evin girişinde ayak sesleri duyulur duyulmaz çekerdi elini. Ama evde çıt çıkmaz, sessizlik yalnızca ocağa beslediğim odunların çıtırtıları ve amcamın hafif bir horlama mı yoksa soluk sesleri mi tam anlaşılmayan düzenli nefesiyle bozulurken elleri uyluklarıma sımsıkı, neredeyse kaba bir ısrarla yapışırdı. Muhammed'in daha önce yaptığını yapıyordu o da, hatta daha da fazlasını. Ama bedenimin bilemediğim, gene de tanıdık bir noktasından yayılan o güçlü haz duygusunu artık hissetmezdim. Gözlerimi kapar, eskiden tanıdığım haza boş yere ulaşmaya çalışırdım. Sanki o noktayı artık hiç bulamayacakmışım ya da benim varlığım bir parçası gitmiş de geri dönmeyecekmiş gibi gelirdi. Amcam genç değildi, benden çok daha büyüktü. Ben küçücük bir çocukken, henüz okuma yazma bilmezken o tek başına Kahire'ye gitmiş. El Ezer'deki derslere devam etmişti. Amcam elime bir tebeşir tutuşturur, taş tahtaya yazı yazdırırdı. Elif, ba, cim, dal. Bazen bunları onun ardı sıra tekrarlamamı isterdi. Elif'in üstünde bir şey yok. Bağların altında, cimin ortasında bir nokta var. Dalda da hiçbir şey yok. İbni Melik'in şiirlerini hatim indiriyormuşçasına ezberden okurken başını sallardı. Ben de her harfi onun ardından tekrarlarken aynı şekilde başımı sallardım. Tatil bittiğinde amcam eşeğin terkisine atlar, delta istasyonuna giderdi. Yumurta, peynir, ekmek, kitap ve giysi dolu büyük sepetini taşıyarak ardından giderdim. Yol boyunca durmaksızın Mehmet Ali Paşa Caddesi'nde kalenin yakınındaki odasından, El Eser'den, Ataba alanından, tramvaylardan, Kahire'de yaşayan insanlardan söz ederdi. Tatlı bir sesle şarkı söylediği zamanlar bedeni eşeğin devinimiyle uyum içinde sallanırdı. Ben seni derin denizlerde terk etmedim. Sen beni kuru toprakta bıraktın. Ben seni parlak altınlara değişmedim. Sense beni bir pula sattın. Leylim oy. Oy benim gözüm, oy. Amcam trene binip el sallamaya başlayınca ağlayarak beni de götürmesi için ona yalvarırdım. Ama amcam Kahire'de ne yapacaksın Firdevs diye sorardı. El Ezer'e gidip senin gibi okuyacağım derdim. O zaman güler ve El Ezer'in yalnızca erkekler için olduğunu söylerdi. Ben de ağlar, tren hareket etmeye başlarken eline yapışırdım. Amcam elini zorla beni yüzü koyun yere düşürecek kadar hızla çekiverirdi. Böylece boynum bükük, başım önümde geri döner, eve giden yolda yürürken kim olduğumu düşünürdüm. Kafama bir sürü soru doluşurdu. Ben kimdim? Babam kimdi? Ömrüm hayvan pisliği temizlemekle, başımın üstünde testi taşımakla, hamur yoğurup ekmek pişirmekle mi geçecekti? Babamın evine döndüğümde oraya ilk kez adım atan bir yabancı gibi kerpiç duvarlara baka kalırdım. Sanki orada doğmamışım da gökyüzünden apansız düşmüşüm ya da 7 kat yerin altından çıkmışım gibi neredeyse şaşkınlıkla ait olmadığım bir yerde, benim olmayan bir evde, babam olmayan bir babayla, annem olmayan bir anneden doğmuşum gibi bakınırdım çevreye. Beni değiştiren amcamın Kahire'den, orada yaşayan insanlardan söz etmesi miydi? Gerçekten annemin kızı mıydım ben, yoksa annem başkası mıydı? Yoksa annemin kızı olarak doğmuş da sonradan başka biri mi olmuştum? Ya da annem ayırt edilemeyecek kadar kendine benzeyen başka bir kadına mı dönüşmüştü? Annemin ilk gördüğüm zamanki halini anımsamaya çalıştım. Bir çift göz anımsayabiliyordum. Özellikle gözlerini anımsıyordum. Rengini ya da biçimini tanımlayamazdım. Gözlediğim gözlerdi bunlar. Beni gözleyen gözlerdi. Görüş alanlarında olmasam bile beni görürler. Nereye gitsem izlerlerdi. Öyle ki yürümeyi öğrenirken sendelediğimde tutup kaldırırlardı beni yerden. Ne zaman yürümeye çalışsam düşerdim. Sanki arkadan bir güç iterdi de beni, yüzüstü yere kapaklanırdım. Ya da sanki önümden bir şey bana abanırdı da arkaüstü yere oturturdum. Beni ezmek isteyen havanın baskısıydı bu. Beni derinliklerine çekmek isteyen toprağın çekişi gibiydi. Hepsinin ortasında da ben vardım. Ayağa kalkmak için ellerimle kollarımla mücadele eden, debelenen ben. Ama düşer dururdum. Uçsuz bucaksız bir denize atılmış, batmaya başladığında suyla, yüzmeye başladığında rüzgarla kamçılanan bir nesne gibi. Oradan oraya sürüklenirdim. Bir çift göz dışında güvenecek hiçbir şeyim olmadan, denizle gök arasında sonsuza dek batıp çıkmak ve bir çift göz dışında tüm gücümle yapıştığım o gözler dışında beni kaldıran hiçbir şey olmaksızın. Yalnız ve yalnız o bir çift göz kaldırırdı beni sanki. İri miydiler, ufak mıydılar bilmiyorum. Kirpikleri uzun muydu, kısa mıydı onu da bilmiyorum. Bütün anımsadığım kapkara iki yuvarlağın çevresinde apak iki halka. Akın daha ak, karanın daha kara olması için bu gözlere bir bakmam yeterdi. Sanki gizemli bir kaynaktan alıyorlardı ışıklarını. Çünkü toprak katran karası, gökyüzü ise aysız güneşsiz, gece kadar karanlıktı. Her nasılsa onun annem olduğunu anlayabiliyordum. Bedeninin koruyucu sıcaklığına doğru emekleyerek sokulurdum. Kulübemiz soğuktu, gene de kışın. Babam benim ot yatağımla yastığımı kuzeye bakan odaya taşır, ocağın bulunduğu odadaki köşeyi kapardı. Annem de yanımda kalıp beni ısıtacağına babamın yanına giderdi. Yazları elinde içi soğuk su dolu bir maşrapayla dizinin dibine oturup babamın ayaklarını yıkadığını görürdüm. Biraz daha büyüyünce babam elime maşrapayı tutuşturup ayaklarını yıkamayı bana da öğretti. Artık annemin yerini almıştım. Eskiden onun yaptığı şeyleri şimdi ben yapıyordum. Annem yoktu artık. Onun yerine elime vurup maşrapayı benden alan başka bir kadın vardı. Babam onun annem olduğunu söylemişti. Aslında anneme tıpatıp benziyordu. Aynı uzun giysiler, aynı yüz, aynı hareketler. Fakat gözlerine baktığım zaman onun annem olmadığını hissederdim. Tam düşecekken beni kaldıran gözler değildi bunlar. İçlerinde güneş ya da ay ışığı oynaşıyormuş gibi olan, baktığım zaman akın daha ak, karanın daha kara olduğu, kapkara iki yuvarlağı çevreleyen apak halkalar değildi bunlar. Bu kadının gözlerine hiç ışık değmemiş gibiydi. Günün en ışıklı, güneşin en parlak olduğu zaman bile. Bir gün başını ellerimin arasına alıp yüzünü güneşe doğru döndürdüm. Ama gözleri sönmüş, iki lamba gibi donuk, fersiz kaldı. Bütün gece uyumadım. Yanı başımda yerde uyuyan kardeşlerimi rahatsız etmemek için hıçkırıklarımı boğarak bir başıma ağladım. Çoğu insan gibi benim de bir sürü kız ve erkek kardeşim vardı. Baharda çoğalan, kışın titreyip tüylerini döken, yazınsa ishal olup zayıflayan, birbiri ardına köşeye büzülüp ölen civcivler gibiydiler. Kız çocuklarından biri öldüğü zaman babam her zamanki gibi yemeğini yer, anneme ayaklarını yıkatır, sonra yatmaya giderdi. Ölen çocuk erkekse babam annemi dövdükten sonra yemeğini yiyip gene yatağa yollanırdı. Ne olursa olsun babam asla yemek yemeden yatmazdı. Bazen evde yiyecek hiçbir şey olmazdı. Hepimiz yatağa boş midelerle girerdik. Ama babamın yemek yemediği hiç olmazdı. Annem onun yemeğini ocağın deliklerinden birinin dibinde gizlerdi. Babam tek başına tıkınırdı, biz de onu seyrederdik. Bir akşam elimi tabağa uzatacak oldum, elime sert bir şaplak indirdi. Öyle açtım ki ağlayamıyordum. Önünde oturup yemeğini yemesini izledim. Gözlerim parmaklarının kaseye uzandığı andan ağzına yiyecek atmak üzere havaya kalktığı ana dek izliyordu elini. Ağzı kocamanlığı ve geniş çenesiyle deve ağzına benziyordu. Üst çenesi alt çenesine gıcırtılı bir sesle basınç yapardı. Her lokmayı öylesine çiğnerdi ki dişlerinin birbirine çarptığını duyardık. Dili ağzının içinde sanki çiğneme işine o da katılıyormuş gibi döner, ancak ara sıra dudağına yapışmış ya da çenesine dökülmüş bir yiyecek parçasını yalayıp almak için dışarı çıkardı. Yemeğin sonunda annem ona bir bardak su getirirdi. Suyu içer, ağzından sular saçarak yüksek sesle geğirirdi ya da karnı guruldardı. Bundan sonra öksürüp tıksırarak dumanı gürültüyle içine çekerek odayı yoğun duman bulutlarına boğan nargilesini içerdi. Nargilesi bitince yatardı. Yatar yatmaz da her yanı onun horultusunu kaplardı. Onun babam olmadığını seziyordum. Bunu bana kimse söylemedi. Gerçeğin tam olarak farkında da değildim. Bir tek içimde hissediyordum bunu. Gizimi kimseye söylemedim. Kendime sakladım. Yaz tatillerinde amcam geldiğinde beni de götürmesi için galabeyasına asılırdım. Amcam bana babamdan daha yakındı. O kadar yaşlı değildi. Üstelik yanında oturup kitaplarına bakmama izin verirdi. Bana alfabeyi o öğretti. Babam ölünce beni ilkokula yolladı. Sonraları annem de öldüğünde beni yanına alıp Kahire'ye götürdü. Bazen insanın iki kez doğup doğmayacağını sorarım kendime. Amcamın evine girdiğimde bir düğmeye bastım, o da aydınlanıverdi. Kamaşmasınlar diye gözlerimi kapatıp haykırdım. Yeniden açtığımda gözlerim her şeyi ilk kez gördüğü duygusuna kapıldım. Sanki dünyaya o an gelmişim ya da ikinci kez doğmuşum gibi. Çünkü daha önce doğduğumu biliyordum. Aynada kendime bir göz attım. Bu da daha önce yaşamadığım bir şeydi. Önce karşımdakinin ayna olduğunu anlamadım. Kendimi dizlerine kadar uzanan bir elbise, ayaklarını örten bir çift ayakkabı giymiş küçük bir kıza bakar bulunca korktum. Odaya bakındım. Benden başka kimse yoktu. Bu kızın nereden çıktığını kestiremiyordum. Ben olduğunu da kavrayamıyordum. Çünkü ben hep etekleri yerleri süpüren bir galebeya giyer, nereye gidersem gideyim yalın ayak dolaşırdım. Ama yüzümü hemen tanıdım. Ömrümde hiç ayna görmemişken bunun kendi yüzüm olduğundan nasıl bu kadar emin olabilmiştim? Oda boştu. Gardrobun aynası da tam önümde duruyordu. İçindeki kız benden başkası olamazdı. Elbise ve ayakkabıları amcam okulda giymem için almıştı. Aynanın önünde yüzümü seyrederek öylece durdum. Ben kimdim? Firdevs diye biriydim. Büyük yuvarlak burnumu babamdan, ince dudaklarımı annemden almıştım. Tüm bedenimi mutsuzluk sardı. Burnumun büyüklüğünü de, dudaklarımın biçimini de beğenmedim. Babamın öldüğünü sanmıştım. Gene de işte şu büyük, çirkin yuvarlak burunda yaşıyordu. Annem de ölmüştü. Fakat bu ince dudaklı ağızda sürdürüyordu yaşamayı. Bense yeni elbiselerim ve ayakkabılarımla hep aynı Firdevs'tim. Aynaya karşı derin bir nefretle doldu içim. O andan itibaren bir daha hiç aynaya bakmadım. Önünde durduğum zamanlar kendimi görmüyordum. Ayna yalnızca saçımı taramaya, yüzümü temizlemeye ya da elbisemin yakasını düzeltmeye yarıyordu. Bunları yaptıktan sonra çantamı kapıp okula yollanıyordum. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.